Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz sosyal medya suçları ve konuğumuz Avukat Burak Üçüncü. Hoş geldiniz Burak Bey.
Hoş bulduk Tolga Bey, merhaba.
Sosyal medyada en sık karşılaşılan suç tipleri nelerdir?
Sosyal medyada en sık aslında hakaret, tehdit, şantaj, cinsel taciz gibi bir takım suçlarla karşılaşıyoruz. Bunların yanında sosyal medya araç olarak kullanılarak phishing dediğimiz yani oltalama suretiyle de banka ve kredi kartlarını ele geçiren bir takım yöntemlerle suçların oluştuğunu söyleyebiliriz.
Peki sosyal medyada hakaret durumu nasıl oluşuyor?
Hakaretin sosyal medyada gerçekleşmesi ile günlük yaşantımızda gerçekleşmesi arasında aslında teorik olarak herhangi bir farklılık yok. Burada hakareti şu şekilde tanımlayabiliriz. Hakaret bir kimseye yöneltilen onur ve saygınlığı rencide edici olmak kaydıyla ona yöneltilen her türlü davranış olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla sosyal medyada veya günlük yaşantımızda da bu şekilde bir eylem gerçekleştirildiğinde hakaret suçunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Buradaki tek farklılık şurada ortaya çıkıyor. Herkes açık bir profil vasıtasıyla bir hakaret suçu gündeme gelirse burada hakaretin aleni işlendiğinden nitelikli hakaret suçu gündeme gelecektir. Dolayısıyla burada sosyal medya ve günlük yaşantımızdaki hakareti sadece aleniyet unsuru bakımından ayırıp sosyal medyadaki gerçekleşen çoğu hakaretinde aleni hakaret oluşturduğunu ifade edebiliriz.
Peki sosyal medyada birisi bize hakaret ederse biz ne yapmalıyız?
Hakaret halinde yapmamız gereken şey aslında basit. Bir tweet'i gördüğümüz zaman veya bir Instagram vasıtasıyla DM olabilir, normal bir post olabilir. Bunun ekran görüntüsünü alıp bulunduğunuz il ve ilçede en yakın polis merkezine giderek veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Bu sayede bir soruşturma yürütülür, failin kimliği tespit edilir ve sonrasında gerekli olan bütün usul işletilerek şahıs hakkında eğer bir hakaret varsa davası açılır.
Peki hakaret dedik. Bir de bunun tehdit boyutu var. Sosyal medyada tehdit nasıl oluşur?
Aslında şu şekilde tehdit dediğimiz günlük hayalinde de günlük yaşantımızda da kullandığımız haliyle bir kimsenin kendisinin veya yakının hayatına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırının söz konusu olması gerekir. Tehdit dediğimiz zaman tehditin gerçekleşmiş olması gerekmez. Yani ben seni öldüreceğim denildiğinde eğer bir öldürme söz konusu olursa burada tehdit suçundan bahsetmeyiz. Tehditte sadece bir saldırı ihtimali söz konusu olur. Dolayısıyla sosyal medyada da linç ve siber zorbalık gibi bir takım hareketler dolayısıyla şahısların çok sıklıkla tehdit edildiğini duyuyor ve görüyoruz.
Şimdi bu hafta konumuz sosyal medya suçları ve konuğum Avukat Burak Üçüncü. Tehditten başladık, hakaretten bahsettik. Peki bir de bunun cinsel taciz kısmı var. Sosyal medyada cinsel taciz nasıl oluyor ve bunun hukuki yaptırımı nedir?
Şimdi şu şekilde cinsel taciz dediğimizde aslında sık karşılaştığımız doğru bilinen bir yanlış var. Onu düzeltelim öncelikle. Aslında haber sitelerinde ve haberlerde de çok sıklıkla görüyoruz. İşte otobüste bir takım gerçekleşen eylemler dolayısıyla tacizci yakalandı gibi haber manşetleri olabiliyor. Fakat bir kimsenin vücut bütünlüğünü bozarsanız cinsel herhangi bir amaçla yani bir temas söz konusuysa burada cinsel tacizden değil cinsel saldırı suçundan bahsederiz. Cinsel tacize oranla çok daha ağır bir yaptırımı gerektiren bir eylemdir. Dolayısıyla cinsel tacizde vücut bütünlüğü hiçbir şekilde bozulmaz. Cinsel bir amaçla o kimseye yöneltilen rahatsız edici her türlü davranış cinsel taciz suçunu oluşturur. Sosyal medyada ise direkt mesaj, normal post ve yanıt vermek şeklindeki bir takım araçlarla bir kimsenin cinselliği hedef alınarak rahatsız edilmesi mümkün olabiliyor. Bunlar da sözlerle, resimlerle, fotoğraflarla veya bir takım simgeler gönderilerek de kişinin cinselliği hedef alınabilir ve bu yönde bir rahatsızlık verilmesi söz konusu olabilir. Sosyal medyada cinsel tacize çok sık karşılaşılan, maalesef sık karşılaşılan suç türlerinden birisi.
Ben sosyal medyayı vahşi batıya benzetiyorum. Gerçekten hukuken büyük açıklar var tüm dünyada. Çünkü sosyal medya mecraları o kadar hızlı ve aktif şekilde ilerliyorlar ki Hiçbir şeyin gücü ve hızı buna yetişemiyor. Buna hukuk sistemi de dahil. Tacizden bahsettik, hakaretten bahsettik. Peki sosyal medyada birisi bize şantaj yaparsa bununla ilgili biz ne yapmalıyız? Çünkü ben bunu da bugünlerde sık duyuyorum. Şantajdan kastım da sadece kişiliğimize yönelik şantajlar da değil. Belki de belgelerinizi hackleyerek bir şifre koyarak belgelerinizi dağıtma konusunda da şantaj yapanlar var. Yani birçok şantaj türü var ve insanlar bundan çok muzdarip. Sosyal medyada şantaj olayı nasıl oluşur ve ne yapmak gerekir?
Şantaj aslında şu şekilde tanımlayabiliriz. Tehdidin özel bir görünümü. Yani bir şantajın oluşması için aslında içerisinde de bir tehdit suçunun oluşması söz konusu olur. Şunu şunu yapmazsan ben sana şunu yapacağım gibi bir ana teması vardır şantaj suçunda. Sosyal medyada maalesef çok sık karşılaştığımız bir suç tipi. Burada genellikle kişinin müstehcen görüntüleri ele geçirilerek, hacklenerek veya sahir suretle ele geçirilerek fotoğrafların devamını gönder, videoların devamını gönder veya benimle şunu yaparsan videolarını yayınlamam şeklinde bir yöntemle şantaj suçu gerçekleştiriliyor. Veya ifade edildiği gibi de bir takım özel belgelerin hacklenerek ele geçirilmesi sonrasında eğer bu belgelerin yayılmasını istemiyorsan şu kadar para öde şeklinde şantaj suçunu sosyal medyada çok sık maalesef görüyoruz.
Peki bu belgeleri hackleyerek özellikle şantaj yapıyorlar. İnsanların belgelerine şifre koyuyorlar ve bunun karşılığında da sanal para istiyorlar. Bununla ilgili hukuki bir yaptırım var mıdır? Yoksa bu kişilerin çoğu yurt dışında olduğu için elimiz kolumuz bağlı mı?
Şöyle kişilerin yurt dışında olup olmaması soruşturma sonrası elde edilecek bir bilgi. Netice itibariyle biz suç duyurusunda bulunduğumuzda savcılıklar konuyla ilgili bir soruşturma yürütüyorlar. Ve yürütmüş oldukları soruşturma neticesinde failin kimliği tespit ediliyor. Yurt dışında olduğu tablolarda eğer şahsın Türkiye'ye gelmesi söz konusu olursa Türkiye'de bir işlem yapılabiliyor. Bu yönde dediğim gibi aslında genelde soruşturmada çıkacak neticeye göre net bir cevap vermek daha doğru olur. Ama sizin maruz kaldığınız herhangi bir eylem dolayısıyla sırf şahıs yurt dışında diye herhangi bir işlem yapılmayacağı ve şahsın kimliğinin tespit edilmeyeceği gibi bir durum söz konusu değil.
Bu hafta konumuz sosyal medya suçları ve dijital hukuku konuşuyoruz avukat Burak Üçüncü ile. Dijital dünya devam ediyor. Dijital hukuku konuşuyoruz ve sosyal medya mecralarında nelerin suç olduğunu ve bunlara karşı neler yapabileceğimizi konuşuyoruz ve şöyle bir soru sormak istiyorum. Sosyal medya alışverişlerinde ne gibi suç tipleriyle karşılaşıyoruz? Çünkü özellikle pandemi döneminde artık insanlar alışveriş merkezlerinden çok e-ticaret sitelerine yöneldiler. Tabii bunların güvenilir olanlar olduğu gibi ucuz fiyatlarla insanları yanıltarak dolandıranlar da var ve çok sayıda dolandırılan insan var. Bu sosyal medya alışverişlerinde karşılaşılan suç tipleri nelerdir ve kullanıcılar neler yapabilirler?
Şu şekilde ifade etmek lazım. Aslında temelde hepsi elektronik ticaret kümesi altında olan sayfalar, profiller. Yani Instagram butikleri olarak adlandırılan bir takım profiller var. Bu profiller vasıtasıyla insanlar alışveriş yapıyorlar. Bir basit bir profile satışa sunulan ürünlerin fotoğrafları ekleniyor ve direkt mesaj veya WhatsApp vasıtasıyla kişiyle iletişime geçirip alışveriş gerçekleştiriliyor. Burada iyi niyetli insanlar olduğu gibi kötü niyetli olanlar da var tabii ki. Örnek verelim, siz bir telefon siparişi verdiğinizde çok absürt olacak şekilde bir takım ürünlerin geldiği de olabiliyor. Yani kalem olabiliyor, flash disk ya da bozuk bir kablo konulduğu oluyor. Hatta işin çok daha enteresan tarafı, vermiş olduğunuz bir siparişe karşılık kargoda sırf ağırlık yapsın diye salatalık gibi bir takım sebze meyvelerinde kargo kutularına konulduğunu görüyoruz. Aslında Instagram butikleri de bununla ilgili önlem almaya çalışıp biz şeffaf kargolama yapıyoruz. Ürünlerimizin tamamı gözüküyor şeklinde bir takım pazarlama faaliyetleri içerisinde de girişiyorlar. Bu durumlarda hangi suçlar oluşuyor? Dolandırıcılık suçu çok açık bir şekilde. Siz bir ürün satın aldığınızı zannediyorsunuz ama karşılığında aldığınız sizin satın aldığınız ürün değil. Dolayısıyla saldırgan bu işten bir maddi menfaat elde ediyor ve dolandırıcılık gibi bir takım suçlar çok rahatlıkla oluşuyor.
Bu sosyal medya mecralarında veya diğer dijital platformlarda biz istemeden de olsa bize ait fotoğrafların ve videoların başka kişilerle paylaşılması bir suç mudur? Ve biz istemediğimiz halde bizim istemediğimiz fotoğraflarımız paylaşılırsa biz bununla ilgili ne yapabiliriz?
Şu şekilde, sosyal medyada fotoğraf ve video ifşaları inanılmaz derecede yaygın olan suç tiplerinden birisi aslında. Suç demeyelim, eylemlerden birisi aslında. Kişinin fotoğrafı veya videosu herhangi bir yöntemle ele geçmiş olabilir. Yani hacklenme veya bir şekilde arkadaş çevresinden edinme veyahut kişinin kendisi tarafından gönderilmiş de olabilir. Ama gönderilmiş olan bu resmin sosyal medyada paylaşılması noktasında kişinin bir rızasının olduğu doğru değil. Fakat insanlar sosyal medyada fotoğraf ve videoları çok sıklıkla ifşa edebiliyorlar. Evet, bunlar suç. Aslında şu şekilde, bu konuyu da ikiye ayırmak gerekiyor. Eğer paylaşılan fotoğraf ve videolar özel hayatın gizliliğini ihlal edecek boyuttaysa, ki özel hayat kavramını Yargıtay şu şekilde tanımlıyor: kişinin kapalı kapılar ardında yaşadığı yaşantısına yönelik olarak, yani gizli saklı diyebileceğimiz bir alanına yönelik olarak bir fotoğraf çekildiyse, burada özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun oluşabileceğinden bahsedebiliriz. Fakat kişinin alelade bir fotoğrafı veya bir videosuysa, burada da fotoğraf ve videoların kişisel veri olarak kabul edildiğinden hareketle, kişisel verilerin kaydedilmesi veya hukuk aykırı olarak yayılması gibi Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir takım suç tiplerinin oluşacağını çok rahatlıkla söyleyebileceğiz.
Peki, fotoğraflardan bahsettik. Peki benim bir kullanıcıya çektiğim mesaj, ben bunun başkası tarafından okunmasını istemediğim için özel mesaj atmışım ona. Ama bu kişi benim ona attığım özel mesajı, ki içeride hukuka ve ahlaka aykırı bir şey olmamasına rağmen, paylaşıyor diğer insanlarla. Bu bir suç mudur?
Evet, temelde suç olduğunu söyleyebiliriz. Netice itibariyle burada Türk Ceza Kanunu'ndaki haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu gündeme gelir. Sosyal medya mesajlaşmaları da direkt mesajlardan bahsediyoruz bu arada. Instagram, Twitter veya Facebook Messenger'daki konuşmalardan bahsediyoruz. Bu mesajlaşmaların bir haberleşme faaliyeti olduğundan hiç şüphe yok. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşabilecektir. Herhangi bir hukuk aykırı paylaşım varsa. Maalesef sosyal medyada özellikle fenomenlerin çok sık işlediği suç tiplerinden de birisi, kendilerine gönderilen komik, mizahi veya absürt olduğunu iddia ettikleri bir takım mesajlaşmaları çok rahatlıkla kendi profilleri üzerinden ifşa edebiliyorlar. Fakat bu eylemlerin tamamı suç. Çünkü kişinin ilgili haberleşme içeriğinin ifşası noktasında, paylaşılması noktasında herhangi bir rızası yok. Fakat fenomenler sırf daha çok like alabilmek veya ünlerini arttırabilmek adına bu gibi eylemleri gerçekleştirebiliyorlar. Bunların da çok rahatlıkla suç oluşturacak eylemler olduğunu söylememiz mümkün.
Evet, şimdi bizden istemsiz olarak, biz istemeden de olsa bizim mesajlarımızı veya fotoğraflarımızı, videolarımızı paylaşan kişilerin suç işleyip işlemediklerini öğrendik. Şimdi şurada şunu sormak istiyorum. Sosyal medyada sahte profil açmak suç mudur?
Şimdi sahte profil açmanın tek başına suç olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda suçta ve cezada kanunilik dediğimiz bir temel ilkemiz var. Bu ilkenin dışına çıkmak söz konusu olur eğer tek başına sahte profil açmanın suç olduğunu söylersek. Yani kanunda yazmayan hiçbir eylemin cezasının olduğunu söylememiz mümkün değil. Fakat sahte profil açarken gerçekleştirilen eylemlerin suç olabileceğini söyleyebiliriz. Burada da şu şekilde bir örneklendirme yapabiliriz. Örnek verelim, Tolga Akkuş. Tolga Akkuş'un baktığımız zaman isim ve soyisimden oluşan bir kişisel verisi aslında bu. Veya Tolga Akkuş'un bir fotoğrafının edinerek sahte profil açılması durumu burada bir takım başka suçlara sebebiyet verecek. Yani Tolga Akkuş'un isminin, doğum tarihinin, mail adresinin veya belki fotoğraflarının kullanılarak sahte profil açılması, ki sahte profilin doğası da bu şekilde aslında, burada kişisel verilerle ilgili bir takım suçlara sebebiyet verir. Kişisel verilerin hukuk aykırı kaydedilmesi, hukuk aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi gibi Türk Ceza Kanunu düzenlenen bir takım suçların oluşacağını, oluşabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kısaca, sahte profil açmak tek başına suç değilken, sahte profil açarken gerçekleştirdiğiniz eylemler dolayısıyla suç işlemiş olursunuz.
Dijital Dünya devam ediyor.
Evet Burak Bey, son sorum kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili. Kişisel verilerimizi koruyabiliyor muyuz? Ve biz bu kanunu yeterince biliyor muyuz? Ve bir de dijital mahremiyet konusunda yeterli bilgimiz var mı? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz acaba?
Kişisel verileri koruma kanunu aslında temelde çok bebek bir kanun. 2016 tarihinde hayatımıza giren bir kanun. Aslında çok daha öncelerinde Avrupa Birliği'nde ve diğer uluslararası mecralarda konuşulmuş bir mesele olsa da Türkiye'ye gelmesi biraz gecikti ve dolayısıyla toplum nezdinde çok fazla bir farkındalığın olduğunu söylemek mümkün değil. Ama kişisel verilerle ilgili olarak kurulan kurum, KVKK kurumu bu farkındalık çalışmalarını yapıyor. Hatta çeşitli illere giderek bununla ilgili seminerler, konferanslar düzenlemeye başladılar.
Evet, ben de bu arada Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun çalışmalarını takip ediyorum. Gerçekten çok başarılı şekilde çalışıyorlar ve gerçekten insanları, toplumu bu konuda bilgilendiriyorlar. Peki sizce biz bu kurumu ve bu kanunu yeterince biliyor muyuz ve nasıl öğrenmemiz gerekiyor?
Yeterince biliyor muyuz konusunu çok net yanıtlayamayacağım. Hani ama dışarıdan görüldüğü kadarıyla yavaş yavaş toplumun nezdinde de bir farkındalığın oluştuğunu söylemek mümkün. Bu konuya ilişkin de kurumun internet sitesinde yer alan bir takım rehberler var. Hatta kurumun kendisi de özel olarak hatta çocuklarda bir farkındalık yaratmak adına bir takım çizgi karakterlerle, çizgi romanlarla ve işte bir takım animasyonlarla farkındalık çalışmaları yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu tipteki çalışmalarla hatta bizlerin de elini taşın altına koymasıyla birlikte toplumun nezdinde ciddi bir farkındalığın oluşacağını, hatta oluşması gerektiğini ve çok önemli bir konu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
Peki dijital mahremiyet üzerine konuşabiliriz?
Dijital mahremiyet önemli bir konu. Netice itibariyle artık eskiden, yani bundan 10 yıl önce biz bir profile üye olacakken, yani bir internet sitesine üye olacakken bir takım nickname'ler üzerinde üyeliklerimiz söz konusu olurdu. Şimdilerde Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta ve bazı forum sitelerine dahi üye olduğumuzda çok rahatlıkla isim soy isimlerimizi, fotoğraflarımızı paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla bizim iyi niyetle yapmış olduğumuz bu tipteki eylemler çok ciddi sonuçlara varabiliyor. Örneğin Instagram'dan paylaşmış olduğunuz bir tatil fotoğrafı sizin tatilde olduğunuz, evde olmadığınız dolayısıyla evinizin soyulacağı anlamlarına gelebiliyor. Ve sizin bir takım kişisel verileriniz kullanılarak, fotoğraflarınız kullanılarak az önce bahsettiğim şekilde sahte profiller açılabiliyor ve bir takım çok ciddi çirkin amaçlar doğrultusunda kullanılabiliyor. Bunlarla ilgili de kişinin farkında olması, dijital mecralarda paylaştığı içeriklerle günlük yaşantıdaki paylaştıklarının arasında herhangi bir farklılığın olmadığının bilincinde olması gerekiyor aslında. Dolayısıyla bu yönde nasıl günlük yaşantımızda bir mahremiyet sınırlarımız varsa dijital dünyada da mahremiyet sınırlarımızın olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kişisel veri paylaşırken kılı kırk yarmak gerekiyor. Bu şekilde.
Çok teşekkür ediyorum Burak Bey. Bu hafta konumuz sosyal medya suçlarıydı ve dijital bilişim uzmanı avukat Burak Üçüncü ile dijital hukuk üzerine bir sohbet yaptık. Burak Bey'e teşekkür ediyorum ve ben de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten kişisel verileri koruma kanunu ve dijital mahremiyet günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu konuda bilinçlenmemiz ve yeni medya okuryazarlığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.